Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yeniden her hafta olduğu gibi Kripto Sosyi ile Haftaya Bakış programıyla karşınızdayız. Kerem burada, Burak burada. Dostlar hoş geldiniz ikiniz de.
Hoş bulduk Eralp. İyi akşamlar herkese.
İyi akşamlar. Burak şu anda araç kullanıyormuş arkadaşlar. O yüzden cevap verememiş olabilir. Biraz daha vakte ihtiyacı olduğunu söylemişti. Şimdi paylaşımlarımızı yapıyoruz. 1-2 dakika içinde de sohbetimize başlıyoruz. Yavaş yavaş başlayabiliriz sanıyorum. Kerem seninle başlayacağım abi. Zaten üçümüzüz. Olabilir. Eyvallah. Olabildiğince kısa tutalım ki zaten hani piyasada çok fazla konuşmaya değer bir şey yok. Bari konuşmaya değer olan birkaç şeyi konuşup daha sonra arkadaşlarımızın kaydı daha rahat dinlemesini sağlayalım. Şimdi ben spontane bir şekilde gidiyorum. Aklıma ilk gelenle başlayayım. Şimdi dün seninle Kripto Sosyi'de yaptığımız programımızda da bunu konuşmuştuk. Nitekim ben bir süredir de bunu söylüyorum. Özellikle Nasdaq ve S&P korelasyonuna bu ara çok konsantreyiz. Çünkü BTC hareketleri, dolayısıyla kripto para piyasasının hareketleri de oraya tamamen teşne olmuş durumda. S&P ile Nasdaq'ta günlükte baktığımızda Golden Pocket'in üstünde kalmayı başardık gibi gözüküyor. En azından hani günlük kapanışa daha var ama borsaların açılmasıyla pozitif bir hava var. Bunun belki enflasyon verisine kadar, belki daha ötesinde Eylül Fed toplantısına kadar bir rahatlama rallisi yaratma ihtimalini dün de seninle konuşmuştuk. Dediğim gibi bir süredir ben de zaten anlatıyorum. Şu anda bunlar öyle tepki vermesine rağmen BTC'de onlar kadar etkili bir tepki görmüyoruz. Önümüzdeki günlere dair bu pozitif korelasyondan kaynaklı bir rahatlama rallisini Nasdaq'la korele bir şekilde BTC'de de göreceğimizi düşünüyor musun?
Ya şimdi şöyle bir durum aslında abi. Şimdi dolar endeksi, tabii bu dün ikisini de konuştuk. Yani dolar endeksinde konuştuk. S&P'si de konuştuk. Biz konuştuğumuzda zaten henüz düşüş yaşanmamıştı. Ama orada gerekli yorumlamaları yapmıştık. Yani şu an bulunduğu bölgede 110 mesela dolar endeksinde 109'un, 110, 111'in üstünde Fibonacci 0786'nın üstünde bir hareket görmüş oluyoruz. Bu da aslında yükseliş yönlü hareketinin devam edeceğini gösteriyordu. Bugün şu an altında. Yani bir gün yüksek bir mum atıyor, ertesi gün düşük bir mum atıyor. Tabii bunu yarın gelecek Avrupa Merkez Bankası verilerinin Avrupa Merkez Bankası yarın bir karar verecek. Büyük ihtimalle 75 bas puan faiz artıracak. En azından piyasanın beklentisi bu. Tabii bu ne demek? Bunu açıklamak lazım biraz. 75 bas puan artışı son 20 yılın belki Avrupa'da en büyük faiz artışı. Yani ilk defa parasal sıkılaştırmaya bu kadar sert girecek bir Avrupa'dan bahsedeceğiz. Eğer 75 bas puan faiz artırabilirlerse. Tabii ben Avrupa'ya çok da güvenmiyorum. Yani tutup 50 bas puan da artırabilirler. Çünkü gerçekten durumları oldukça sıkışık kış gelirken elektrik, doğalgaz, petrol, yeraltı kaynakları açısından Rusya'nın da çeşitli hamleleri var tabii bu açıdan. Burada bir sıkışmaları var. Enflasyon çok yüksek. Bunu kontrol altına almak için ellerinde artık tek ürün var. Bu tek üründe faizle belli oynamalar yapmaları. Uzun yıllardır sıfırdaydı zaten. Sıfırın altındaydı hatta Avrupa'da. Çok ciddi bir genişleme dönemi vardı. Artık ciddi bir şekilde parasal sıkılaştırma döneminden Avrupa için de bahsedebiliriz yarından sonra. Tabii dolar endeksini şöyle incelemek gerekiyor. Şimdi euro dolar endeksinin içerisindeki bir ürün. Dolayısıyla siz eğer Avrupa Merkez Bankası olarak 75 bas puan faiz arttırırsanız euronun en azından şu an birebir korelasyonu yok dolarla. 0.98'e kadar düştü. Bu da son yılların en düşüğüydü. Yarından sonra bir toparlama görebiliriz. Şimdi dolar endeksinin içerisinde euro olduğu için euroda bir toparlama görürsek dolar endeksinde bir düşüş görürüz. Ama tabii ki bu bizim beklediğimiz düşüş değil. Yani biz dolar endeksinden şöyle bir düşüş bekliyoruz. Riskli piyasalara paranın girmeye başlaması, sıkılaştırma döneminin artık sona eriyor olması, makro ölçekte bunlara bakıyoruz. Fakat içerisindeki bir ürünün Merkez Bankası kararıyla gene sıkılaştırma yönünde bir kararla dolar endeksine etki etmesi önümüzdeki dönem için gene olumsuzdur. Çünkü yani Avrupa gibi bir kıtanın aslında Amerika'dan sonra ciddi şekilde sıkılaştırma sürecine girdiğini görmüş oluruz. Dolayısıyla dolar endeksinde düşüş görürse arkadaşlar bu görecekleri düşüşün tamamen dolar endeksinin yapısıyla alakalı olduğunu bugüne kadar yaptığımız psikolojik yorumlar, yani dolar endeksi neden düşüyor, yükseliyor? Çünkü riskli piyasalardan kaçış var. Bu mantık çerçevesinde değerlendirmemeleri gerektiğini söylerim. Ama tabii ki söylediğin veriler önemli olacak. Yani enflasyon verisi, yani muhtemelen ya düşüş yönlü ya da aynı seviyelerde bir veri gelecektir diye düşünüyorum. Yani geçtiğimiz ayla. Ben Fed'in hani enflasyon kararı zaten 20-21 civarında. 20-21 Eylül enflasyon kararı diyorum, faiz kararı. 20-21 Eylül'de ben tekrardan 75 baz puan faiz artışlarını en azından son kez Eylül'de yapacaklarını düşünüyorum. Sonrasında 50'ye ve benzeri alanlara dönebilirler. Yani en azından 50-50 ya da 50-25-25 artık kendileri biliyor tabii ki onu. Ya da veriler gösterecek. Büyük ihtimalle öyle söyleyeceklerdir. Fakat tabii ki şu an hani Bitcoin piyasa genelinde de S&P'ye, Nasdaq'la kıyasladığımızda makro ölçekte de geri kalır durumda. Ama şöyle yorumlamak lazım. Açıkçası Nasdaq, senle de konuşmuştuk. Nasdaq sadece 150 haftalık hareketli ortalamayı test etti. Sonrasında yukarıdaki düşen trendi test etti. Ve şu an tekrardan düşüş formasyonunda. Şu an aradaki bir bölgede, çok da önemli bir bölgede. Buradan aşağı ya da yukarı hareket etmesi aslında bir senin bahsettiğin rahatlama rallisinin yaşanıp yaşanmayacağının cevabı. Şu an tam direncin üzerinde. 0.618 zannediyorum şu an olduğu yer. Oldukça önemli. Buradan yukarı yapacağı hareket düşen trendin bir testi olacak. Dolayısıyla Nasdaq aslında hala düşen trendde olacak. Bu sırada dolar endeksi aşağı yönlü hareket yapabilir. S&PX bir düşük tepe daha deneyebilir.
Ama zaten yani bu tip rahatlama rallileri adından da anlaşılacağı evet. üzere bir trendde ters yönde yapılan rahatlamalara evet. verilen isim. Yani evet. Dolayısıyla tabii ki trendle ilgili zaten değişim beklemek için yani makroekonomik koşullar da zaten hiç uygun değil. O gerçekçi evet. de değil zaten. Bunu hani defalarca anlattık, hala anlatmaya evet. devam ediyoruz. Evet, ama tekrardan o detaylara girmeye gerek yok. Bu arada Kerem, geçtiğimiz programlardan birinde daha olmuştu. Bazı arkadaşlar ses kesik geliyor diyor. Ama geçenlerde de bazıları kesilmiyordu.
Bana hiç kesik gelmiyor. Ama kendi sesimi bilmiyorum tabii.
Yani açıkçası
bana da gelmiyor. Bana nasıl? Da gelmiyor. Gayet güzel duyuyorum ben.
Yani bayağı da arkadaş dinliyor. 4-5 arkadaş yazmış. Hani muhakkak onlar için kesiliyordur ki yazmışlar. Ama hani geçen de çünkü kapattık, açtık. Bir sürü insan da kesilmiyordu, niye kapattınız dedi. Dolayısıyla hani bilemedim ne yapmamız gerektiğini açıkçası.
Yani istiyorsan deneyelim gene diyeceğim ama kapatıp açalım mı diyeceğim, bilmiyorum ki 10 kişi yazmış herhalde.
Evet yani yok 10 tane yazılmış da 5 ya da 6 arkadaş yazmış. Yani arkadaşlar siz de yazın da yani bilemiyoruz. Herhalde insanların kendileriyle alakalı olabilir bu. Yani yazan arkadaşlar olmuş. Enteresan ya. Bu herhalde bizim bağlantımız ve yayınımızdan ziyade biraz da Twitter Space'le alakalı bir şey olsa gerek.
Muhtemelen.
Çünkü yani bizden kaynaklı bir şey olsa herkes için olur problem. Herkes için bir problem yoksa demek ki Space'in ne bileyim servis sağlayıcısıyla alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar yazılıyor. Bak mesela bir arkadaşımız sıkıntı yok yazmış. Burak sıkıntı yok diyor. Gayet iyi duyuyorum yazmış bir arkadaş. Yani demek ki yani yayınla alakalı genel bir problem söz konusu değil.
Geçen şöyle yapsınlar, onlar girsinler çıksınlar mesela.
Evet arkadaşlar, kesilen arkadaşlardan ricamız bir çıkın lütfen, tekrardan bağlanın. Hatta bir Twitter'ı bir kapatın, arka planda da çalışmasın. Tekrardan bir bağlanın. Evet. Çünkü yani bu kişilere özgü bir şey gibi gözüküyor. Bak mesela evet, problem yok yazmış bir arkadaşımız daha. Gayet güzel sesiniz yazmış bir arkadaş. Evet yani görünen o arkadaşlar. O yüzden de devam edeceğiz. Yani yani sizlerle alakalı bir şey olabilir veya Twitter'la alakalı bir şey olabilir ama biz yayın sağlayıcısı olarak bizle alakalı bir şey değil, en azından onu görmüş olduk.
Evet.
Ben çok teşekkür ederim abi. Ekstradan ekleyeceğim bir şey var mıydı? Ben biraz böyle araya girer gibi oldum açıkçası.
Yok. Ne diyordum ki? Tamam gitti.
DXY aşağıya gelirken NASDAQ'ta evet, da trendi evet, değiştirmeyecek bir rahatlama rallisi görme ihtimalimizin evet, altını söyledin.
Evet evet. Yani tabii ki bu, yani bu minvalde aslında baktığımda, yani Bitcoin'e baktığımda Eralp, ben aşağı yani net bir konuşma olacak belki ama kripto piyasasında ben o hayatı görmüyorum. Hani orada biz o hareketi görsek bile bizim yapabileceğimiz hani maksimum 20-21 seviyelerini tekrardan hızlıca bir test edip sonrasında dünkü gibi can yakıcı bir patlatma. Yani çok hızlı likidasyon seviyeleri, şimdi incelediğimde de zaten 20.200-20.300 seviyelerinde çok ciddi birikmiş ve açılmış longlar var. Bu longlar, ama shortlar var. Bu shortlar alınamadan düşüldü dün. Dolayısıyla hızlı oraya bir hareket mümkün olabilir. Ama dediğim gibi hani ben çok kalıcı bir şey beklemiyorum. Şu an çok fazla trendin altındayız. Ve aslında bizi tutabilecek sadece bir yalandan bir çizgimiz var. Yani öyle söyleyeyim. Hani bu çizgi bir trend çizgisi de değil. Sadece hani son düşüşlerin dip noktası burası. Hani 18.800, 18.600 civarında daha önce yaptığımız, işte Temmuz'da genel itibariyle Haziran ve Temmuz aylarında yaptığımız diplerin tam üstünde yer alıyoruz. Yukarıdan düşen bir trendin altındayız ve orasının da maksimum yapabileceği benim için 20.200-20.300 seviyeleri gibi duruyor. Bu da çok hızlı ve öfkeli olur diye düşünüyorum. Yani yarınki, ben o yüzden Avrupa Merkez Bankası ile o yüzden başladım. Yarınki veri bir şaşırtacak insanları. Çünkü büyük ihtimalle faiz artışı ve DXY'da bir düşüş görülecek. Sonrasında işte piyasalar o DXY'da düşüş varsa işte riskli piyasalar yükselebilir diyerek bir hype yakalayabilir. Ama çok uzun süreli olmayacak. Çünkü gerçeği işte benim en başta anlattığım işin ana sebebi o yani.
Kesinlikle. Kesinlikle haklısın. Yani özetle şunu söylüyorsun. Evet. Nasdaq'ta, S&P'de ve bu anlattığın fundamental etkilerden, temel etkilerden dolayı bir rahatlama görmek daha olası. Ama hani BTC ve kriptolara bu rahatlamanın çok fazla yansıyacağını düşünmüyorsun. En azından 10 etlikte yansıyacağını düşünüyorsun. Ben de aynı kanaatteyim açık söylemek gerekirse. Çünkü son aylarda gerçekten çok net bir trend var. O da şu ki, ne zaman Nasdaq'ta, özellikle Nasdaq'ta satış bekler, BTC ve kriptolarda da son derece ona bağlı pozitif korele bir satış görüyoruz. Ama Nasdaq ve S&P ne zaman bir tepki alsa, yukarı doğru bir hareketliliğe başlasa, BTC ne yazık ki onu takip edemiyor. Muhtemelen bu süreçte de yaşayacağımız, eğer onlarda bir rahatlama rallisi gelirse beklediğimiz gibi, yaşayacağımız yine bu olacak. BTC'de son derece onlara oranla güdük bir rahatlama rallisi denilebilecek bir hareketlilik görmek mümkün olacak. Teşekkür ediyorum Kerem.
Rica ederim. Sadece bu S&PX'te de baktığımız, senin de bahsettiğin rallinin hani 3800 seviyelerinin altına düştüğünde geçersiz olacağını bilsinler. Yani orada bir kapanış, 3800'ün altında bir kapanış gerçekleştirirse orası da aşağı yönlü trendine devam ediyor demek olacak. Dolayısıyla hani takip etmeleri gereken 2-3 tane böyle önemli makro tablo olacaktır önümüzdeki günlerde.
Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şöyle bir yorum gelmiş. Yani işte mevcut ekonomi dinamikleriyle, eski dünyanın ekonomik dinamikleriyle tamamen yenilikçi bir teknoloji olan bu kriptoları değerlendirmek doğru mu diye. Yani biz şu anda teknolojiyi konuşmuyoruz. Şu anda realiteyi konuşuyoruz. Bu bir gerçek ki küresel piyasalarla birlikte kripto varlıklar da riskli varlıklar olarak görülüyorlar. Küresel piyasalardaki riskli varlıklarla da son derece pozitif koreli hareket ediyorlar ki bu çok yeni bir şey de değil. BTC'nin 2009'dan 2010'dan beri haftalık, aylık bakıp böyle bir logaritmik bir şekilde tablolarını önüne açarsanız ne zamanki küresel piyasalarda riskli varlıklar olarak görülen hisse senetlerinin trend yaptığı dönemlere bakarsanız ki bunlar hep krizlerden sonraki para basma dönemlerinde olmuş bu vakte kadar en azından hissettiğimiz onlar. BTC'de de aynı dönemlerde, BTC'de ve dolayısıyla kriptolarda da aynı dönemlerde ralliler görüyoruz. Dolayısıyla bu realiteyi inkar etmeyi bir teknoloji açısından bakıp da mantıklı görmek makul bir bakış olmayacaktır. Ona da burada bir kısa bir cevap olsun. Onu yazan arkadaşımıza hem de bir diğer arkadaşlara da bir fikir versin diye söyledim. Burak senle devam edelim abi.
Tabii abicim.
Ya ben aslına bakarsan hani biraz daha sana da DXY'yi sormak istiyorum. Çünkü DXY ile alakalı şöyle yorumlar var piyasada. Nitekim sen de bunları paylaştın. DXY'daki kalıcı düşüş trendinin 2023'lerde falan artık olacağına dair. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun abi? Ne demek istiyor bu yorumlar?
Şimdi bu şeyden öncesi yani Jackson Hole öncesinde piyasanın şeyi, beklentisi resesyonun daha sert bir şekilde derinleşeceği, ISM verileri düşüyordu zaten. Bundan dolayı da Fed'in artık yani mecburen seçime de girerken, seçim mahalline de yaklaşırken Kasım'ın ilk haftası mecburen hani ayağını frenden çekeceğiyle ilgili bir beklenti vardı ki bunu zaten tahvil piyasasında görmemiz mümkündü. Çok ciddi bir şekilde düştü oradan tahvil faizleri 10 yıllık ve 30 yıllıklar. Ve açıkçası hani bir ay önce yani görülen şey tahvil piyasasında Fed artık yolun sonuna yaklaşıyor gibi bir şey vardı, bir görüntü vardı. Ama Jackson Hole'da Powell'ın yaptığı sert, çok kısa yani beklenenden çok kısa bir açıklama, sert bir açıklama ve net bir açıklama. Yani hiçbir şekilde yoruma şey olmadan, yoruma bir şekilde açıklık vermeden, kapı açmadan çok net bir şekilde söylediği ve bize enflasyonu düşürene kadar ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz demesi. Bu da zaten hani tahvil piyasasına tekrar baktığımızda aslında Fed bu yılın sonuna doğru yolun sonuna gelmedi ama işte 2023'ün ilk çeyreğinde işte belki son bir faiz artışını da yapacak. O zamana kadar da zaten 75'ler 50'ler falan havada uçuşur büyük bir ihtimal. Şimdi bunun böyle olması ne anlama geliyor? İşte DXY'de yani dolar endeksi de o yani bir düşüş trendine kalıcı bir düşüş trendine girmesi için doğal olarak dolara yani o sepetin içindeki işte euro, yen, pound vesaire onların değerlenmesi gerekiyor. Ama şimdi biz bakıyoruz onlar Fed'den daha da geride geliyorlar ve çok çok geride geliyorlar. Şimdi mecburen önümüzdeki 6 ay içerisinde diğer merkez bankaları şey yapacak. Fed'in önüne geçmeye çalışacak. Yani enflasyonun önüne geçmeyi bıraktım. Birazcık da Fed'in önüne geçmeye çalışacaklar ki çalışmayacaklar da yani enflasyonla mücadele ederken doğal olarak onun önüne geçmeye çalışacaklar. Bu da ancak bu şekilde DXY'yi düşürür, dolar endeksini düşürür. Çünkü dolar endeksinin bu arada kendi başına Bitcoin için çok bir anlamı yok. Yani dolar endeksinin Bitcoin'in aslında çok bir ilgisi de yok baktığınızda. Yani sonuçta dolar diğer para birimlerine karşı bir sepet var. O sepetin içinde diğer para birimleri var. Ona karşı değer kaybediyor. Bunun Bitcoin'le ne ilgisi olabilir ki? Bunun Bitcoin'e ilgisi Bitcoin'in riskli bir varlık olarak trade edilmesinden geliyor. Bu şekilde yatırım yapılmasından geliyor. Yani o senin biraz önce yaptığın o açıklama var ya, yani niye biz bunun teknolojisi ama niye bunu konuşuyoruz diye. Çünkü piyasa ben Bitcoin'i riskli bir varlık olarak görmüyorum ama benim ifadem yani benim fikrim hiçbir önemi yok. Sonuçta bunun piyasanın, market maker'ların nasıl yani yatırımcıların nasıl bunu gördüğü önemli. Onlar da bunu riskli varlık olarak görüyorlar. Yani DXY ile ilişkisi buradan geliyor. Yani yoksa konu burada, konu Bitcoin değil. Zaten biz haftalardır, aylardır Bitcoin konuşmuyoruz. Riskli varlıkların durumunu konuşuyoruz. Konu o yüzden şey değil yani burada. Bitcoin değil. Altcoin'ler hiç değil bu arada. Hani o konuya hiç girmiyorum. Çünkü onlar tamamen şey yani hani Nasdaq'taki o endekse giremeyecek daha seviyede. Küçük küçük hisse gibi düşün onları yani. Mecburen onlar daha fazla eziliyorlar. Bu da şeyde işte Mart ayında yani piyasanın birazcık da beklentisi, ben bugün bir tweet de attım. Hani orada beklenen şey bu şeyin hani diğer merkez bankalarının Fed'den daha agresif bir şekilde davranarak yani Fed'in de bir şekilde ayağını gazdan çekmesi doğal olarak DXY'yı düşürecektir. Ama onun kalıcı olması için Kerem'in de söylediği gibi önümüzdeki dönemde belki bu hafta önümüzdeki hafta belki düşüş olur. Biraz da rally olur ama bunun kalıcı olması için merkez bankalarının politikalarını izlememiz gerekiyor. Onlarda da o değişim Mart ayına doğru, Mart ayında olacak gibi gözüküyor. Yani ne olacak? Fed şu anda önden koşuyor. Arka taraftan bu diğer merkez bankaları geliyor. Mart ayında Fed duracak, koşmaya da yani yolda gitmeye duracak. Ama diğer merkez bankaları arkadan geldiği için, onlar koşmaya devam edeceği için önüne geçecekler. Oyununa geçtiklerinde de DXY düşmeye başlayacak. İşin özü bu. O yüzden bu şeyi hani o yüzden zaten biz ISM verilerini okuyoruz, işte emlak piyasasını takip ediyoruz, diğer işte işsizlikle ilgili, istihdamla ilgili verileri takip ediyoruz. Çünkü bunları belirleyecek olan şeyler, etkenler bunlar olduğu için.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Tabii ki hani başından beri konuştuğumuz konsept, İşte BTC'nin de riskli varlıklar olarak piyasa tarafından algılanması ve dolayısıyla riskli varlıklarla ilgili neler düşünülmesi gerektiği üzerinden bir şeyler konuşuruz. Ama ben açıkçası birkaç dakikamız daha var. O birkaç dakikayı da sana kripto ekosistemiyle alakalı bir taraftan sorarak bitirmek istiyorum. On-chain tarafında bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Burak CryptoQuant'ın yetkililerinden bir tanesi. Her geçen gün oradaki şeyi de, title'ı da gelişmeye başladı. Çok CryptoQuant'taki önemli adamlardan biri oldu. Kendisi bunu söylemiyor ama ben bildiğim için söyleyeyim. Dolayısıyla CryptoQuant'ta bir on-chain metrik firması. CryptoQuant'ın on-chain analistleri tarafından bakıldığında onlar bu piyasanın, on-chain metriklere göre bu piyasanın diplerinin nereleri olacağını düşünüyorlar veya geldiğini düşünüyorlar mı? Öyle bir sorayım, ondan sonra bitireyim abi. Buyur.
Tamamdır. Ya basit, zaten birçok veri var bizim paylaştığımız her zaman, işte realized price vesaire, ama hani şu örnek şöyle olabilir. Hani realized price, gerçekleşmiş değer, bize suyun yüzeyini gösteriyor. Yani biz suyun üzerindeysek bu aslında piyasanın işte maliyetinin üzerinde olduğu Bitcoin fiyatı anlamına gelir. Şu anda işte 21.500 sanırım. Ama biz şu anda suyun altındayız. Yani bu şeyin, hani bu seviyenin altındayız şu anda. Tabii bu seviyenin altında olmak şey, hani tarihsel olarak bakıldığında bu seviyenin altında zaten çok az kalmış. Genelde hep bu premium olduğu için cost basis de üstünde duruyor. Ama suyun altındayız, ama peki bunun dibi neresi? Önemli olan o. Suyun altındayız. Bir şekilde hani undervalued, işte ucuz, tırnak içerisinde Bitcoin şu anda ucuz, ama bunun dibi neresi diye sorduğumuzda işte başka metrikler de var, işte delta price'de vesaire falan. Şeye baktığımızda bizim yani 2015 ve 2018'de bu suyun dibini yani gösteren bu delta price'a baktığımızda o şu anda işte 14.400, hadi 14.500 diyelim, 14.500'ü gösteriyor şu anda. Yani 2015 ve 2018'deki dipten dönerse buradan dönecekmiş gibi duruyor diyelim. Tabii ki de bu şey değil yani, bu sadece geçmişteki bu retest edilmiş şeylerin bir şeyi bu. Bir kesinlik tabii ki de belirtmiyor. Bir de bizim bu mutfakta çalıştığımız CryptoQuant'ta bazı metrikler var. CryptoQuant'ın web sitesinde olmayan, henüz evet, hazır olmayan onları, diyelim
onları
yani.
Onları soruyoruz.
Onlarda da işte hani balina borsa giriş fiyatı var. Bir de madenci borsa giriş fiyatı var. CryptoQuant'ın bu akış verileri var, flow. Onlar bizim hani bize ait ve daha çok hani bizim kullandığımız, ortaya çıkardığımız şeyler, veriler bunlar. Hani onlara baktığımızda
public olacak onlar. Bunu da sormuş olayım, özür dilerim. Public olacak mı?
Olacak ama şu an henüz şey değil, hani hazır değil diyeyim. Ama tamam, yakında yakında olurlar. Olunca zaten duyurularını her yerde yaparız. Tamam. Ama bu verileri de biz hani paylaşıyorum ben mümkün olduğunca. Şimdi bu Balina borsa giriş fiyatıyla işte madenci borsa giriş fiyatı var. Bunlara baktığımızda işte Balina borsa giriş fiyatı 2018 ve 2013'te doğru şeyi saptamış, hani saptamış dibin nerede olduğunu. Şu anda 10.335'te. Yani bu metriye göre Balina borsa giriş fiyatını eğer baz alırsak bir değerli değerlenme metriği olarak, değer metriği olarak 10.300'de. Ama biz şu anda hani ben şeyi daha çok önemsiyorum, madenci borsa giriş fiyatını. O da zaten 2015 ve 2020 bu arada. Yani 2020'deki dibi göstermiş. O Covid'deki o düşüş vardı ya, 3.800'den mi dönmüştü hatırlamıyorum. O dibi gösteren bir bu metrik bu. Bu metrikte ise şu anda fiyat 14.200 civarında. Yani bunlar tabii ki hiçbirisi hiçbir kesinlik belli etmiyor ama hani biz suyun altındayız. Bu zaten realized price bahsettim. 21.500. Bunun altında da bize hani delta price'la madenci borsa giriş fiyatı hani bize ilk yakın olan, yani direnç olarak, alttan destek olarak gördüğümüz onça metriklerden ilk yakın olanlar 14.500 gibi gözüküyor ikisi. Ama şu anda tabii ki de hani nereden döneceğini, ne yapacağıyla ilgili bakacağız, göreceğiz. Bu arada şey, yani şu dün paylaştım. Ücretsiz de takip etmek mümkün bunu. Balina rasyosu var. Ben onu hani 7 haftalık ortalamayı takip ediyorum. Ben hani günlük şeyleri çok fazla önemsemiyorum hani trade yapmadığım için. 7 hafta diyorum. 7 günlük ortalamaya. 7 günlük ortalama sert bir şekilde yükseldiğinde EMA'da genelde yani fiyat artmadığı kesin ama hani yüksek oranda da düşük oluyor. Dün paylaştım o metriyi. Dün de sabah kalktığımda onu görmüştüm. Çünkü akşam geliyor o veri. Yani arkadaşlar sadece balinaların işte bu hani risklerini belki minimize etmek için bir metrik de en kolay, ucuz, işte ucuz diyorum hani ücretsiz hangi metriyi takip ederiz diye düşünüyorlarsa benim dün paylaştığım o balina rasyosundaki 7 günlük şeyi takip edebilirler. Yani o şu anlama geliyor. Hani bugün oraya çok ciddi bir şekilde balinalar borsalara girdiler. Bu satış baskısı oluşturur, doğru. Ama bu işte 7 günlük ortalamayı aldığımızda bize daha böyle bir toplu bir hareketi, piyasayla ilgili daha böyle bir kalıcı, yani tırnak içerisinde kalıcı işte, yani daha böyle bir iyi bir veri verdiğini düşünüyorum ben. Onu da paylaşmış olayım son olarak.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim Burak açıklamaların için.
Ben teşekkür ederim.
Bu metrikler özelinde en iyi ihtimalle kesinlik atfetmemek gerektiğini de hatırlattın. Ama en iyi ihtimalle dip 14.000'ler seviyesi, daha kötü ihtimalle ise 10.000'ler seviyesi gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum abi açıklamaların için. Çok faydalı oldu. Kerem, ekleyeceğim bir şey var mıdır abi? Burak'ın yaptığı yorumlar üzerinden olabilir. Kendi eklemek istediğim bir şeyler olursa olabilir.
Abi yok yani. Benim dip tahminim yok biliyorsun. Ama genelde yani çok bir fiyatı göstermeyen bir metriği takip ediyorum biliyorsun uzun vadeli olarak. Yani Bitcoin arzının karlılık yüzdesini takip ediyorum uzun zamandır. Bunun geçmiş metriklerde %40 seviyesini piyasada bulduğunu görüyoruz. Yani %40 seviyesine düştüğünde dibin bulunduğunu görüyoruz. Son iki dipte en azından. Şu anda %51 seviyesindeyiz. Ama bu demek değildir ki %10 düşerse buradan o dip gelecek. Burada markette karlılık şöyle değişir. İşte biri 18.000'den alır, 21.000 olur satmaz, 23.000 olur satmaz, karlılık yükselir. Orada likit olur, satar, karlılık artar. Yani dolayısıyla dinamik mi veri? Yani piyasanın gidişatına göre sonuçlanan veri. Dolayısıyla bana yüzde gösterecek o. Hani %40 civarına düştüğünü görürsem daha olumlu bakmaya başlayabilirim. Şu an zaten düşüş trendinde. Bir ara işte %51'i tekrardan görmüştü. %56'ya yükselmiş. Şu an gene %51 seviyesinde. %40'a kadar takip edeceğiz. Bunu da gene CryptoQuant'tan arkadaşlar takip edebiliyorlar. ProChart'larda var bu Bitcoin arzının karlılık yüzdesi. Orada benim tabloda var. Zaten paylaşım yapılmış şekilde oradan onu da takip edebilirler. Tabii üye olan arkadaşlar ProChart'ları takip edebiliyorlar.
Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Dolayısıyla sen de net bir fiyat söylemesen de henüz o kadar zarar eden olmadığı için biraz daha zamanımız olduğunu söylüyorsun senin baktığın yerden.
Doğru yorumladın.
Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun Kerem, Burak. Ağzınıza sağlık abi. Çok
teşekkür ederiz.
Rica ederiz abi.
Valla yine çok değerli yorumlarınızla bizleri aydınlattınız diyelim. Katılan dostlarımız, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Ses kaydını, sesle ilgili belki problem yaşayan arkadaşlar kayıttan izlerken yaşamazlar. Yayını bitirdiğimiz gibi doğrudan yayını girmek için tıkladığınız yerde kaydı oynat yazıyor. Ona tıklayıp kaydı en baştan itibaren dinleyebiliyorsunuz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.